Herkese merhabalar. Birazcık üst insan kavramına değineceğim bugün. Çünkü bana göre bu hayattaki amaçlarımızdan, en büyük amaçlarımızdan bir tanesi olması gereken bir konudur bu konu. Dolayısıyla herkesin zaten en iyiye ulaşma isteği vardır. En iyisine ulaşmak fark etmez. Manevi, madde olsun, soyut olsun, ruhsal anlamda olsun. Bu konu bence herkese hitap etmesi gereken bir konu oluyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Yine Nietzsche diyeceğim ama Nietzsche'nin felsefesinden yola çıkarak çünkü üst insan konumunu ele alıyorum ben. Buna siz kendini en iyi versiyon olarak algılayabilirsiniz. İsterseniz potansiyel olarak düşünebilirsiniz. Şimdi burada önemli olan şey ne biliyor musunuz? Yani ben her şeyin en iyisine ulaşırken beni tetikleyen şey ne? Yani sıradan bir şey kastedelim burada. Bilgelik, entelektüellik, hakikate doğru giden bir yoldan ziyade en iyi madde ne olabilir mesela? En iyi araba. Yani şu an var olduğu konumdan ya da daha iyi bir konuma, statüye geçebilmek en iyisi. Şimdi bu en iyiler, en üst versiyon, en üst diyelim ki potansiyelin hiçbir zaman bitecek bir gibi bir şey değil. Bizim burada sarsılmamız gereken konulardan bir tanesi bu zaten. Maddi olan sorunlar, yani maddi olan herhangi bir niyetlerimiz içerisinde şeyi fark edebiliyoruz. Bunlar bitmiyor değil mi? O nedenle bizim için önemli olan konu Nietzsche'nin felsefesi oluyor. Çünkü Nietzsche şunu diyor. Diyor ki evet sen en iyi araba, en iyi statü, en iyi belki markalarda giysiler, en iyi ev vesaire isteyebilirsin. Ama diyor bunların sonu yok diyor. Gel diyor evet en iyiyi yine bulalım ama benim diyor felsefeme bak. Onun da felsefesi şu. Önceki mutlaka Tanrı'yı öldürmek gerekiyor. Buradaki Tanrı'yı öldürmekten kasıt, çok geniş ele almayacağım, kısaca şunu diyebilirim. Değerlerimizi yok etmek önce, var olan, bize dayatılan bütün değerleri yok etmek. Ardından diyor ki sana hayatında bir boşluk çıkacak ortaya. Bu boşluk içerisinde sen mecburen artık, zorunda olarak kendine, kendi değerlerine biçeceksin. Kendi değerlerini belirleyeceksin. İşte orada artık üst versiyonun için hayvandan ayrılabileceğin konumlar ortaya çıkıyor. Neden hayvandan ayrılmak gerekiyor? Çünkü hayvanın da bu şekilde ilkel arzuları oluyor. Yani maddi olan arzuları oluyor. Bir şeylere sahip olma dürtüsü oluyor. Ve insanı hayvan ile üstün insan arasında gerilmiş bir ip olarak tanımlıyor Nietzsche. Dolayısıyla burada eşitlik kavramından söz bile edilemez. Mümkün değil. Yani eşit olalım vesaire. Bu onun için bir zırvalık. Tamamen bir zırvalık. Eşitliğe dayalı tutum ve ahlak anlayışı doğanın özünü yalanlamaktır. Yani insanlar arasında korkunç bir nitelik farkı vardır. Korkunç ama yani. Hatta öyle ki bazılarını hayvanlardan ayıran çok az şey vardır bazı insanların. Değil mi? Yani kimse gelip de burada çok zengin bir insanı sıradan bir insan, o da ben olayım hadi, benimle eşit olduğunu söyleyemez yani. Ya da bilgelik anlamında da aynı şekilde. Kimse Giordano Bruno olsun ya da Hipatia'yı benimle bir olduğunu söyleyemez. Eşit değilizdir biz. Dolayısıyla üst insan için geçerli olabilecek tek bir ahlaki değer vardır. O da güç istencidir. Güçlü olmak. Ben bu C'yı yanlış telaffuz ettiğimi hep biliyorum. Ama siz biliyorsunuz güç demek istiyorum biz. Ben bu konuyla ilgili benim hayatımı bence çok etkileyen bir kitap. Böyle buyurdu Zerdüşt oldu. Ben bunu 8-7 sene önce falan okumuşumdur. Ama nasıl okuduğumu hiç bilmiyorum. Çünkü hiçbir şey anlamamışımdır herhalde okuduğumda. Sırf popüler olduğu için o zamanlar okumuşum herhalde. Şimdi tekrardan bu sene, bir 2-3 ay önce falan okudum ben bu kitabı. Allah'ım gerçekten yani altını çize çize bitiremediğim bir kitap oldu. O kendi şahsında kişiselleştirdiği Zerdüşt'ü, kitapta geçiyor bu. Üst insanlar şöyle bir şey buyuruyor. Diyor ki yukarı mı çıkmak istiyorsunuz? O halde yalnızca kendi bacaklarınızı kullanın. Başkalarının sırtına ve kafasına oturmayın. Üst insan bencil olmayı bilmelidir. Hakikaten böyle. Bu bencillik kötü bir anlamda anlaşılmasını istemem kesinlikle. Nietzsche'nin bencilliği farklı bir konu burada. Duygudaşlık, merhamet, acıma gibi duygulardan kendini soyutlamalıdır üst insan. Eşitlik, dürüstlük, alçakgönüllülük, fedakarlık gibi kavramlar halkın uydurduğu, kendini büyük göstermek ya da seçkin kişilere karşı eşit görünmek için kullandıkları kavramlardır. Bunlara sığınaraktan kendimizi zayıf kılıyoruz. Yani Şöyle bir şey oluyor bu. Ben bilgelik yolunda hakikat yolcusu olmayı eylemeyen bir insan olarak diyelim ki bir konumda oluyorum hayatımda. Hiçbir bilgelik, entelektüellik ya da hakikat benim umurumda değil. Dolayısıyla bu umurumda olmadığı için cesarete erdemi de benim umurumda değil. Cesaretli olmak vesaire. Korkularıma yenik düşüyorum her zaman. Ve böyle olduğu için yaratıcılığım da yok. Herhangi bir adalete karşı da bir sesimi de çıkarmıyorum vesaire. Ama neyim? Ben çok iyi bir kızım ya. Ben çok saf bir kızım. Adaletli, pardon adalet neymiş? Merhametli bir kızım. İşte hanımefendiyim. Ne bileyim, fedakarım vesaire. Ben de bak bu konuda Nietzsche beni çok aydınlattı. Benim fedakarlığım ya da benim çok iyi bir kız olmam, benim çok hanımefendi olmam, kibar olmam, nezaketli olmam ya da merhametli olmam, bunlara sığınaraktan ben çoğu zaman içimde olan potansiyeli ortaya koyamadığımı fark ettim. Sanki bunlarla yetindim hayatımın belli dönemlerinde. Bunlar olmasın demiyor bu arada Nietzsche. Kesinlikle hani şey demiyor, fedakar olmayın arkadaşlar, işte ne bileyim böyle merhametli olmayın vesaire gibi diğerden değil. Şunu demeye çalışıyor sadece. Bu dinin bize dayattığı bir takım erdemler aslında biz başından beri kendimiz erdemlerimizi, değerlerimizi var edecek olursak belki de en yücelttiğimiz erdem adaleti ortaya koyarız. Ya da en yüceltebileceğimiz erdem cesareti ve de daha farklı bir sürü erdemler var değil mi? Bunları ortaya koyarız. Merhametli olmayın demiyor ya da fedakar olmayın demiyor. Sadece dengeyi çok unuttuk biz. Buralar konforlu bir alan oldu bizler için artık. Yani şunu fark ediyorum ben de. Yani bir insanı tarif ettiğimde şunu düşündüm hatta geçenlerde. Bakıyorum ki Allah Allah ya hiç iyi yanı çok da aklıma gelmiyor. Mecburen şu ah çok iyi insan, çok iyi insan. Ah, çok iyi insanın altında yatan şey ne? Yani maksimum şunu diyebilirim. Yardımsever, merhametli. Ama acaba yardımsever mi, merhametli mi? Yoksa o merhameti zaten kendisinde karşı beklediği için ya da gerçekten fedakar mı? Yoksa hani aslında almak istediği için mi bunu yapıyor gibi. Dolayısıyla o da diyor ki bunlar sizi zayıf kılan şeyler oluyor. Üstü insan gelenekselleşmiş bu tarz erdemlerin kendini soyutlayarak aklını egemen kılmalıdır. O sorgulamayı, eleştirmeyi, cesaretli olmayı, harekete geçmeyi, iradeli olmayı, ön kabullerden zihni arındırmalı ve hiçbir şey kutsal olarak görmemelidir. Sırf Hazreti İsa bu şekilde bir erdeme sahip diye ben de sonsuza kadar dengesiz bir şekilde merhametli bir insan olup kendimi yok etmemem gerekiyor. İşte bencillik, bencillik bu noktada ortaya giriyor. Nietzsche'nin dünyasında bu nedenle vasat olan insanlara karşı bir farklı bir tutum vardı ve onlara yer yoktur diyor. Vasat takım, vasat insanlar kimdir biliyor musunuz? Herhangi bir vasfı olmayan, ideali olmayan, vasıf derken burada ideali kastediyorum. Herhangi bir ideali, amacı, anlamı olmayan hayatta. Sadece soyunu, yaşamını idame ettirip ve bu dünyadan göçüp giden kimselerde ki bu da zaten dünyanın belki %90'ı olabilir. %90 böyle bir kitleye sahiptir. Hakikat arayışı içerisinde olmayan, anlam arayışı içerisinde olmayan, hayatını herhangi bir ideale doğru götürmeyen olabilir. Ancak olabilir. Ancak Nietzsche için, Nietzsche diyor ki benim için bu insanlar tamamen ölüdürler. Net bir şekilde bunu diyor ve o buradan yola çıkarak insanları dörde ayırıyor. Ben şimdi dört tip insandan bahsedeceğim. Nietzsche'nin dört tip insanından. Sonra en son olarak da bu üst insan dediği şey nedir ve buna nasıl ulaşabiliriz'e dair birkaç tane maddeler sıralayacağım. Şimdi öncelikle dört tip insan içerisinde yırtıcı hayvan, sürü insan, özgür insan ve üst insan denilen insanlar var. Yırtıcı hayvan içinden geldiği gibi rahat davranan bir insandır ve herhangi bir ahlak sistemine mensup değildir. Bir ahlakı yoktur zaten bu insanların. Sorumluluk sahibi asla değiller. Zaten hayvandırlar bunlar. İnsan değiller. Sürü insan, sürü psikolojisinden zaten biliyorsunuzdur bu insanlar. Siz en önemli değeri vasat olmaktır. Yani düşünseniz en önemli değerin nedir senin? Ben vasatım diyorsun yani. Bu insanların en önemli değeri budur. Ortalama olana verir, fazlasıyla itaatkardırlar. çok itaat ederler ve buna bağımlıdırlar itaat etmeye. Birisi komut versin, ben o doğrultuda ilerleyeyim diyen insanlardır. Her türlü sorumluluktan korkarlar. Mutlaka bir çobanları vardır. Çobanlar ise rahipler veya eğitimciler ya da kendilerini geliştirmiş insanlar oluyor onların çobanları. Ahlak sistemi uygulayıcıdırlar bunlar genellikle. Yani bu insanlar değil. Onlara ahlak sistemi uygularlar. Sürü insanlarına ahlak sistemi uygularlar. Bu insanlar çünkü bu dayatmaya artık bağımlı olmuşlardır. Bir ahlak sistemine mutlaka bir mensuptular. Ahlaksız değiller demiyorum. Bir diğer insan ise özgür insandır. Bu insan, özgür insan, ruhun dönüşümü, değişimi imkan sağlayacak kapasiteye sahiptir. Mutlaka bir uyanış söz konusu vardır artık. Ve burada bir şey vardır, alegori vardır ama onu ben açıklamayacağım çünkü çok uzundur. Siz bakabilirsiniz. Deve, aslan ve çocuk olmak üzere üçe ayırmıştır Nietzsche bu insanları. Ancak kısaca şunu diyebilirim. Erdem uğruna yaşayan insanlardır bunlar. Tanrı'nın buyruğunu yüklenmiş, dayanıklı, itaatkar bir yapı sergilerler. Ancak öyle bir an gelir ki hayatlarında işte burası kilit nokta olur. Daha fazla yük istemezler. O an ilk uyanışın anıdır. Artık kendi kendisinin efendisi olmak ister. İşte özgür insanın uyanış anı mutlaka olması gerekiyor ki olduğu andan itibaren de bu insan özgür insan oluyor. Ama bu da yetmiyor. Üst insan olmak gerekiyor. Bu üst insan işte nedir? Nietzsche'de buna bakalım. Mutlaka üst insanın önce bir tanrısının ölmesi gerekiyor. Tanrısı ölmüştür. Ancak burada tanrıdan kastettiğimiz şey bildiğimiz tanrı, Allah ya da herhangi bir anlayış değil. Dinde olan anlayış değil. Burada kastedilen şey, ölümden kasıt edilen şey tanrısızlık değil. Daha çok değerlerin ve ahlakın olmaması gibi. Bunun misyonu ise mutlaka kurtarıcı olmasıdır. Dejenere olanın yerine çağın gereklerine uygun olarak yenilerini koyacaktır. Yalnızdır mutlaka bu insan. Çok etrafında çok kişi yoktur. Bir önerisi zeka ve yaratıcı düşünceye yönelmiştir. Üst insanın birçok özellikleri vardır. Sadece birkaçını ben sayacağım burada. En önemlilerini sayacağım. Mutlaka ideal dünya üst insanların egemen olduğu bir dünyadır bu arada. Yani herhangi bir ideal dünyadan biz zaman zaman konuşuyorsak bu ideal dünyada sadece üst insanların var olduğu bir dünya oluyor. Kitlelerin değil güç isteyiciyle hareket eden bireylerin refahı önemlidir bu ideal dünyada. Öncelikle önemli olan şey yaratıcılık. Üst insanlar mutlaka yaratıcı insanlardır. Üstün insanlar kendi değerlerini ve yaşamlarını yaratan yaratıcı bireylerdir. Onlar sıradan normlara, kalıplara uymazlar ve çok sıkıcı gelir bunlar için. Tahammül bile edemezler bir süre sonra. Bunun yerine kendi özgün vizyonlarını takip ederler. İşte bu noktada da zaten dediği gibi Nietzsche'nin de özgürlük zaten bu insanlarda olmazsa olmaz olması gerekiyor. Özgür olmaları gerekiyor. Üstün insanlar geleneksel sınırlamalar, toplumsal baskılardan bağımsız olarak yaşamaları gerekiyor. Herhangi bir kalıp içerisinde olmaması gerekiyor. Bunlardan özgür olmaları gerekiyor ki ancak o zaman kendi değerlerini inşa edebilirler. Kendi özgürlüklerini ve özgünlüklerini korumak için mücadele etmeleri gerekiyor. Bu tıpkı şey gibi ya. Torino'da hani Nietzsche'nin sahibi tarafından kırbaçlanan atı vardı ya. Bu çok etkileyen bir konudur beni. O da sarılarak, hıçkırarak ağlamıştır atın boynuna. Eminim o atın gözünde hep kendini hem de diğer insanları görüyordu. Çünkü hayatını üstün insanı aramakla, ona ulaşmakla geçirmişti Nietzsche. Onun için normal bir insanın hayatı orada sadece sıradan bir vasat bir hayat olamazdı. Sahibi tarafından kırbaçlanan attan farksız bir şeydi. Kısaca o at aslında insanın trajedisiydi, aciziyetiydi. Ayrıca Nietzsche'nin bu olayına ilintili olarak bir tane film vardı, onu önereceğim size. Eminim hiç kimse izlemeyecek. Bilmiyorum, biliyor musunuz Bellator'ı? Ben çok severim. Gerçi bütün filmlerini izlediğimi söyleyemem ama mutlaka bir takip etmenizi isterim. Filmin ismini ben aşağıya yazarım bir yerlere. Çok uzun bir film bu arada. Hiç bunu söylemeden geçmek istemiyorum. Uzun bir film ama bence kesinlikle bu Nietzsche'nin bu atığıyla ilgili olan olayı anlatan bir filmdir. Macar yönetmenidir zaten Bellator. Neyse, Bellator'ın konusuna girmeyeceğim şimdi ama insanın tükenişini mükemmel bir şekilde yansıtan bir filmdir. Üstün insanın bir diğer özelliği güçtür. Mutlaka gücü olmak istiyordur. Üstün insanlar güçlüdürler zaten. Güçsüz olamazlar. Bu onların başkalarından değil, kendilerinden ilhamlanan bir şey olur. Kendi güçlerine ilhamlanıyorlar. Ancak bu sadece fiziksel gücle değil, zaten bu değil. Aynı zamanda zihinsel, duygusal gücle de ilintili bir şeydir. Kendi içlerinde güçlü bir irade ve özgüne sahiptirler. Zaten Nietzsche çok zeki bir insandı arkadaşlar. Yani onun ekstra bir güce ihtiyacı yoktu ama O bu güç istenciyle çok farklı anlaşıldı. Bu beni çok üzen bir şey oluyor tabii ki de. Nietzsche severler için de aynı şekilde. Bu yüzden birçok yanlış anlamını nedeniyle biliyorsunuz Hitler döneminde zaten Hitler tekrarlayalım. Nietzsche zeki bir insandı ama Adolf Hitler geri zekalıydı. O nedenle güç istencini baştan aşağıya yanlış anladı ve Nietzsche'nin güç istencini aldı, kendisi yorumladı. O nedenle bazen Nietzsche'nin bu güç istenci kavramı yanlış algılanıyor. Oysa burada istediği şeyi, söylemek istediği şey sadece şu. Gerçekten zihinsel ve duygusal güçle ilgili bir şeyi söylüyor burada. Burada herhangi bir Adolf Hitler'le ilgili ya da işte bu konularla ilgili bir güçten bahsetmiyor. Köle efendi düşüncesi tamamen. Yani kendisinin köle efendi mukayesesinin kesinlikle üzerinde durulmalı zaten. Yine bu hepsi böyle burada Zerdüşt üzerinden yorumlanan konular olabilir bunlar. Zaten varoluşun temel ölçüde bir başlangıcı Nietzsche ile atılmış biliyorsunuz. İçinizde o da şunu diyordu efendi ile ilgili. İçinizde bir yerde efendi ruhlu olduğunuzu hissediyorsanız efendi gibi inandığınız gibi yaşamalısınız. Efendi olduğunuzu zaten inanmanız gerekiyor. Köleler her yerdeler. Onların eleştirileri, ithamları sizi ilgilendirmemeli. Kendinizi yarış dışı bırakmalısınız. Sürekli yarış halinde olmamalısınız. Onların değerleri, kölelerin değerleri, normları, parkurları size göre değersiz olması çok normal. Onlarla aynı parkurda yarışmamalısınız. Bunun sebebi sizin onlardan üstün olmanız ve bunu kabul etmek gerekiyor. İşte burada alçak gönüllülüğe gerek yok yani. Ben alçak gönüllüyüm, sen de benim gibisin değil. Ben senden üstünüm olduğumu bunu kabul etmek gerekiyor. Aklınızı ve vicdanınızı. Burada vicdan farklı bir şey olarak söylüyorum ben ama akıl diyelim hadi. Aklını kullanarak kendi doğrularını üretebiliyorsun ancak. Ve onlara dayatılandan başka bir şeyi savunmazlar işte köle insanlar. Siz bilgilisiniz, siz entelektüelsiniz, hakikat arayışçısınız ve bilgiye açsınız. Ama onlar hikmetten bir haberler. Hiçbir alakaları yok bile. Ve onlar için her zaman anlamsız gelecek bu. Her şeyi bildiklerini iddia ediyorlar çünkü. Yaşamın bu olduğunu savunuyorlar. Siz cesursunuz ama onlar korkaklar. Siz ahlaka ve insan olmaya değer veriyorsunuz ama onlar gerçekte ahlaksızlar. Ahlaksızlıklarını da din maskesiyle örtmeye çalışıyorlar. Ve kendilerini bu tarz insanlar, köle olan insanlar aslında köle olduklarını da düşünmüyorlar hiçbir şekilde. Onlar için bir güç istenci değil, bir güç istenci sadece maddiyata doğru gidiyor onlarda. Dolayısıyla o nedenle köle olduğumuzu değil, eğer ki bu yolda ilerleyen insansınız, efendi olduğunuzu zaten kabul etmeniz gerekiyor. Kendi değerlerini yaratma yolundaysan eğer, ki zaten Nietzsche'nin bir diğer üstün insan için kastettiği özellik de kendi değerlerini yaratmadır. Mutlaka ilk ne dedik? Yaratıcılık, sonra özgürlük, güç, şimdi ise kendi değerlerini yaratma. Bu zaten olmazsa olmaz bir başlıktır onun için. Üstün insanlar topluma dayattığı ahlaki değerleri kabul etmezler. Mutlaka onu baştan yaratırlar. Kendi için geçerli olan değerleri yaratma. Bunu kabul edeyim değil, bakın. Baştan yaratma, sıfırdan yaratma. Ve bu konuda cesaretlidirler. Hayatın hedefi, zaten Nietzsche için hayatın hedefi demokrasi temelli kitleleri yaratmak değil. Üstün insan yaratmaktır sadece. O nedenle zayıflara yönelik bir ahlak esası yerine aristokrat değerlerinin egemen olduğu bir anlayış sunmaktadır Nietzsche. Onun için iyi bir dünya, savaşçı kahramanların egemen olduğu bir dünyadır. İşte insanlık tarihine yön veren insanlar belli isimlerden ibarettir. Bunlar sizler için farklı, benim için farklı ama örneğin mesela Nietzsche diyelim, Newton diyelim, Schopenhauer, Shakespeare vesaire, Galileo gibi isimler geriye kalan sürüden çok daha üstündür diyor. Ve buna ben de katılıyorum bu arada. Onlar ve onlar gibi insanların bekası için bütün bir sürünün iyiliği feda edebilir. Çok sert bir nokta burası. Kesinlikle çok sert bir nokta. Yani dört tane köylüyü bir tane Nietzsche'ye yeğlerim diyor. Bu düşünce. Düşünülmesi gereken bir konu. Ancak üstün insan için, üstün insanı eğer seçecek olursam kesinlikle bunu yaparım diyor. Bir efendi sadece inandığını yaşarsa mutlu olabilir diyor. Size dayatan her şeyi yıkmalı ve kendinize şunu sormalısınız. Ben ne istiyorum? Gerçekte ben ne istiyorum? Bana dayatılan bütün dini, toplumsal veya herhangi bir kalıpları istiyor muyum gerçekten? Bu biraz Descartes'in tabiriyle açılabilir bence. O şunu diyordu. Sepetteki çürük elmalar çok fazla mesela. Düşünün. Sepeti alaşağı edip sadece sağlam elmaları sepete ekleyerek yolunuza devam etmelisiniz. köleleri mutlu eden şeyler çoğu zaman bir efendiyi memnun etmez. Kölelerin hayatındaki, hayalindeki cennet bile şaraba, hurilere, köşklere endeksidir. Çünkü ruhun, sanatın, duygunun ne olduğunu bilmezler. Hayat zaten onlar için her zaman sonludur ve sonlu olduğu için de hayatın sonunda bile sahip olma istedikleri şeyler vardır. Bu da işte köşkler, huriler vesaire gibi cennet tasviridir. Bu noktada bence kesinlikle Bengü dönüş kavramı çok önemli bir şey. Neden? Çünkü Bengü dönüş kavramıyla bu konu şöyle bağlayabiliriz. Üstün insan için Bengü dönüş kavramı olmazsa olmaz bir şey. Nietzsche'nin beni etkileyen en önemli fikirlerinden biri de Bengü dönüştür. Buna Hinduizm'de reenkarnasyon olarak düşünebilirsiniz. Ölümlü olmaması. Bir gece yalnız başınıza evinizde oturuyorsunuz. Bir şeytan kapınızı çalıyor ve size şu ana kadarki yaşadığınız hayatı defalarca sonsuza dek tekrar yaşayacağınızı söylese, bunu bir ödül olarak mı karşılarsınız yoksa bir lanet olarak mı görürsünüz? Şimdi hayatınızdan memnun musunuz testleri çözeceğinize ya da bunu oturup düşüneceğinize? Gerçekten derin bir tefekkür etmek gerekiyor burada. Hayatımdan memnun muyum diye. Hayatınızla nereye gitmek istediğinizi, hayatınızdan ne kadar memnun olduğunuzu ve bu gibi her şey fark ettiriyor size aslında. Bunu oturup üzerine tefekkür etmek. Bengü dönüş kavramı da bu nedenle çok önemli. Çünkü insanların hayatlarını sürekli yaşamaya devam edeceklerini ve bu acıdan ölümün bir son olmadığını, ahlaki olarak en üst noktaya ulaşmış üstün insanın yeniden doğmaya istek duyacağını anlatmıştır. Bu şekilde bir yok oluştan söz bile edilemez. Anlamından kurtulan ölüm de korkutuculuğunu da yitiriyor artık. Burada oldukça uçuk görünen bir görüş olabilir belki bu. Ancak ben kesinlikle katılıyorum buna. Bende de böyle bir düşünce yok. Ben de reenkarnasyona inanıyorum. İnanıyorum dediğim gerçekten inanıyorum. Ölümün olduğuna inanan bir insan değildim. Ve bu nedenle Bengü dönüş kavramı benim için çok önemli bir kavram oluyor. Ve şunu söyleyebilirim. Ben buraya bir işte geçen söylemiştim, yazlık bölgedeyim şu an. Buraya geldiğimden beri şunu şakasına bile olsa gerçekten bilinçaltımda olan bir şey. Tehlike istediğimi fark ediyorum ve bunu söylüyorum böyle. İşte tehlike istiyorum vesaire. Korkularımla yüzleşmek açıkçası. Bir cesaret doluyum bu aralar. Aşırı yüksek bir cesaret doluyum. Ve şunu fark ettim. Ben bunu istedikçe evet çok büyük tehlikeler olmasa bile önüme tehlikeler çıkıyor. Daha geçen hafta bir yürüyüşteydim. Ve şimdi reenkarnasyon deyip böyle şey yapıyorum ya, romantize ediyorum ya ben. Yani reenkarnasyon, ölüme inanmıyorum, wow falan. Ama tabii ki de tehlikeyle karşılaştığında ölümden çok korkuyorsun ve ölümün olduğunu sorguluyorsun. Ben de o yürüyüş yolu içerisindeyken, tadilat yoluydu ve hiçbir araba, hiçbir insan geçmiyor. Yolun bu kadar uzun olduğunu fark etmeden uzunca yürüdüm ama ben domuzu gördüm, domuz beni görmedi çok uzaktan böyle bir şekilde. Ve korktum elbette. Tehlikeydi benim için de bu. Ama bunu sorguladım ben. Sonrasını sorguladıktan sonra daha dün mü, ondan önceki gün mü ne? Arkadaşlar böyle bir korku yok. Yani buz gibi terledim korkudan. Yürüyüşe çıktım yine, yürüyüşteyim. Ve öyle bir yol ki böyle 10-15 tane kocaman inekler yürüyor. Ve araba yolu değil, bana doğru geliyorlar. Ben de onları geçmem gerekiyor. Gitmem gereken yer market, işte market yolu. Onları geçmem gereken yoldur. Dolayısıyla bana doğru geliyorlar. Ben hani tamam ya işte zaten korkmuyorum vesaire düşüncesiyim ama hayır ya, aşırı korkuyorum. Ve dedim ki tamam, artık yapacak bir şey yok. Aklıma bin bir türlü senaryolar geliyor. İneklerin beni öldürmesi, yemesi vesaire bilmem ne. Sonrasında bir tane hızlanmaya başladım. Bir tane inek de bana doğru hızlanmaya başladı. Ben koşuyorum artık, arkama doğru koşuyorum. Bir tane sokak gördüm. O sokağa doğru girdim. Ve telefonumu çıkarıp video çekmeye başladım. Ne olsun diye. Ne gerek var şimdi Türkan? Ama çektim videoya. Videoyu çekerken bir baktım. Aynı sokağa inekler girmeye başladı. Ben inanılmaz şekilde o kadar ısındı ki vücudum korkudan. Ve evler yok doğru düz. Bir tane ev gördüm. İleride bir yerde iki katlı bir ev. Dedim ki tamam, ben o eve gireceğim yani. Çok hızlı bir şekilde koşuyorum. İnekler de benim hızıma yetişiyorlar. Onlar da o şekilde koşuyorlar. Sonra evin kapısı kapalı. Ve böyle demirler falan var. Neyse atladım içeriye. Yine telefonumu çıkarıyorum. Ve çekeceğim hani ineklerin geçişini falan böyle. Çekerken videoya baktım, inek içeriye girmeye çalışıyor. Yani benim artık yok yani, gideceğim başka bir yer yok. Odaya gir, mecbur, evde kimse var mı yok mu onu bile bilmiyorum. Sesleniyorum, kimse bana cevap vermiyor. Yani aklımda sadece şu senaryo var. Ben odaya giriyorum, bir yere saklanıyorum ve inekleri, 15 tane inekler odada sürekli beni bulmaya çalışıyorlar ve beni yiyorlar. Saçma sapan bir şekilde gerçekten buna, bu senaryoya da inandım yani orada. Ya da balkondan bir yerden atlıyorum aşağıya. Neyse ki inekler içeriye giremiyorlar. Zaten videoyu ben paylaşacağım Instagram'da sonra. İçeriye giremiyorlar çünkü dar bir kapı orası. Geçtiler gittiler, bir teyze gördüm. Teyze, ya bunlar beni yer mi gerçekten, ya da bana bir şey yaparlar mıydı? Hayır kızım, çocuğum ya, hayır, onlar sadece insana çok alışkındır onlar. Hani bir şey yapmazlar sana falan dedi. Hemen böyle sorguladım yani gerçekten sonrasında. Ne kadar korkuyormuşum ben ölümden ki, oysa yani ben ölümü bu kadar çok kolay bir şekilde kabullenen bir insan olmama rağmen. Dolayısıyla evet, bu şekilde reenkarnasyon, bengi dönüş, Nietzsche, cesaret, işte eyleme geçme vesaire konuşuyoruz ama bence bu şekilde korkularla yüzleşmek de bir şeyleri hayatımızda tetikleyen bir şey oluyor. Eminim altında bir şeyler vardır. Hiç üzerine terapide bile konuşmadığım bir konu oldu. Muhtemelen konuşurum. Ama şimdilik bu konunun sonunda size sadece şunu öğrenebilirim. Bu aralar çokça bolca yürüyüş yapıyorum ve Japon kültüründe olan bir tane kavramı size söylemek istiyorum, tanıtmak istiyorum. O da Yutori. Yutori ferahlıkla ilişkilendirilen bir kavram. İyi yaşamaya verilen bir addır Japonya'da. Eğer iyi yaşıyorsan sana diyorlar ki, ah be Yutori. Yutori şekilde yaşıyorsun hayatını herhalde. Şu an sallıyorum, Yutori şeklinde yaşıyorsun demiyorlardır ama yani iyi yaşamaya Yutori deniliyor. Örneğin gideceğiniz bir yere erken varmak suretiyle etrafı inceleyecek kadar vaktiniz varsa, ya da sabah uyanıyorsunuz, daha iş saatinize bir saat vardır ve o bir saati bulutları izleyerekten ya da sevdiğiniz müziği açıp dinleyerekten geçiriyorsunuz ekranlarsız. Bu bir Yutori oluyor. Dolayısıyla ben burada bu Japon kültüründe olan bu ferahlıkla ilişkilendiren bu kavramı bolca yaşadığımı, ilhamlandığımı, aynı zamanda hayatımda bolca temas ettiğini ve beslendiğini fark ettim. Size de bunu söylemek istedim. Eğer ki acele içerisinde, telaş içerisinde geçen bir hayatınız illaki vardır. Hepimiz var. Ama böyle bir 10 dakika, 15 dakika es vermek ve bunlar üzerinde az da olsa düşünebilmek, eminim bu cesaret erdemini tetikleyen bir şey olacak. Herkese sevgiler ve daha cesur kararlar dilerim. Görüşmek üzere. Thank you.